Ayrım 33.
Hay Allah cezamı versin, dedi. Karşısında pencerenin önünde oturmuş uzun boylu bir nargile içen yaşlı saygıdeğer bir şeyh vardı. Yaşlı zarif elini gürültüye doğru sallayıp "Allah çocukların gürültüsü!" diye bağırdı. Mondolev de ona gülümseyerek "Yanılıyorsam söyleyin efendim ama El Sidr için bağırıyorlar öyle değil mi?" karşılığını verdi. Yaşlı adamın yüzü aydınlandı, azizlere yaraşır biçimde gülümseyerek başıyla onayladı. "Doğru bildiniz beyim." Mondolev çok sevindi. O yarı unutulmuş yıllara daha da derin bir özlem duydu. Öyleyse bu gece Şaban ayının ortası, ecel ağacı silkelenecek, öyle değil mi? Yaşlı şeyh bir kez daha gülümseyerek başını salladı. Düşen yapraklarda ikimizin de adının bulunmayacağını kim söyleyebilir? Sakince durumunu kabul etmişçesine oyuncak bir tren gibi küçük bir duman çıkardı. Allah ne yazdıysa o olur. İnanışa göre Şaban ayının ortasına rastlayan gece cennetteki ecel ağacı silkelenir. Düşen yapraklarda bir sonraki yıl ölecek insanların adları bulunur. Mondolev bu küçük şarkıyı tanıdığı için öyle çok sevindi ki son bir kadeh daha arak ısmarladı. Hesabı öderken ayakta içti. Yaşlı şeyh nargilesini içmeyi bıraktı, dumanların arasından yavaş yavaş ona doğru geldi. "Efendim, burada bulunuşunuzun sebebini anlıyorum. Öğrenmek istediğiniz şeyi size ben öğreteceğim," dedi. İki kahverengi parmağını Mondolev'in bileğine koymuştu. Açmak istediği gizleri varmış gibi alçak sesle konuşuyordu. Yüzünde bir çöl ermişinin temizliği, açıklığı vardı. Mondolev ondan hoşlanmıştı. "Saygıdeğer şeyhim, öyleyse bu değersiz Suriyeli konuğa düşüncelerinizi açıklayın." Yaşlı adam iki kez eğildi, kuşkuyla çevresine baktıktan sonra "Benimle gelmek lütfunda bulunur musunuz değerli efendim?" dedi. Sanki gözleri görmeyen bir adam gibi iki parmağını Mondolev'in bileğinde tutuyordu. İkisi birlikte çıktılar. Mondolev'in romantik yüreği deli gibi çarpıyordu. Acaba şimdi ona dinsel doğrunun bir gizi mi bağışlanacaktı? Pazar yerlerinde dolaşan, büyücülük bilgilerinin özenle korunan ruh dünyaları adına bir takım gizli görevleri yerine getirmek için fırsat kollayan din adamlarından söz edildiğini duymuştu. Yumuşak bir bilinmezlik bulutunun içinde yürüyorlardı. Suskun şeyh birkaç adımda bir yalpalayıp kendini toparlıyor, ağlamaklı bir mutlulukla gülümsüyordu. Geceyle birlikte uzun karanlık tünellere ya da biçimsiz mağaralara dönüşmüş olan boğuk gayda müziğini ya da kalın duvarların, parmaklıklı pencerelerin boğduğu karakol seslerini hala hafif hafif yansıtan sokaklardan ikisi birlikte ağır adımlarla geçtiler. Mondolev'in gittikçe artan merak duygusu, incecik bir sopanın ucundan sarkan ve rüzgarda sallanan bir elektrik ampulünün ya da neft yağı lambasının oyduğu anılabilir köşeleriyle bu aydınlık saçıcı karanlıklar yöresinin gizemine, güzelliğine tepkisiz kalamıyordu. Sonunda boydan boya renkli sancaklarla donatılmış uzun bir sokağa sapıp hafifçe deve sidiği ve yasemin kokan kapkaranlık bir avluya girdiler. Kalın duvarlarla çevrilmiş bir ev çıktı karşılarına. Gökyüzünde evin gölgesi seçilebiliyordu. Yarı açık duran bir kapıdan derme çatma, kışla gibi bir yere girerek daha da koyu bir karanlığın içine daldılar. Derin derin soluyarak yarım saniye kadar durdular. Mondolev boş duran üst katların duvarlarına tırmanan merdivenleri gördü ya da daha doğrusu merdivenlerin varlığını duyumsadı. Issız tavan aralarında itişip kakışan, bağırışan farelerin gürültüsünün yanı sıra bir başka ses daha duydu. İnsanları anımsatan bir ses ama hangi koşullarda pek anımsamıyordu. Uzun bir koridordan aşağı ağır ağır büyük bir patırtı kopararak geçtiler. Taban tahtaları öylesine çürümüştü ki bastıkça çatır diyor sallanıyordu. kapı aralığı gibi bir yere gelince yaşlı şeyh tatlı bir sesle "Bizim basit eğlencelerimizin sizin ülkenizdekilerden aşağı kalmadığını göstermek için sizi buraya getirdim değerli efendim. Biraz benimle gelir misiniz?" dedi. Montolev'in bileğini tutan parmaklar çözülmüştü. Montolev kapanan kapının rüzgarını omuzlarında duyumsadı. Bir iki saniye sakin, güvenli sessizliğini korudu. Sonra karanlık öylesine koyuydu ki ışık birden yanınca ona sanki çok uzakta gökyüzünde yanmış izlenimini verdi. Sanki gökyüzünde birisi bir fırının kapağını açıp kapamıştı. Alt tarafı bir kibrit çakılmıştı. Ama o sarı, yumuşak parıltıda sıvası dökülmüş duvarları grafitilerle kör inançlı kişileri kem göze karşı koruyan kara avuç izleriyle kaplı yüksek tavanlı, iç sıkıcı bir odada olduğunu gördü. Taş bir lahit gibi orta yerde duran kocaman kırık bir sedirden başka odada hiçbir şey yoktu. Bütün camları kırık pencereden yıldızlı gökyüzünün mavi karanlığı yavaş yavaş belirdi. Titreyen, yalpalayan ışığa baktı, ciyaklayan farelerin seslerini fısıltılardan, kikirtilerden, tahtalar üzerindeki çıplak ayak seslerinden oluşan öteki tuhaf fışırtıyı duydu. Birden aklına bir okulun kızlar yatakhanesi geldi. Sanki bu düşünceden türemiş gibi odanın öteki ucundaki açık kapıdan beyaz, kirli entariler giymiş küçük karaltılar kalabalığı, bozguna uğramış melekler gibi içeriye doluştular. Birden büyük bir tiksinti ve acıma duyarak bir çocuk genel evine geldiğini anladı. Çocukların yüzleri boyalıydı. Saçları kurdelelerle boğulmuş, örgülerle toplanmıştı. Nazara karşı yeşil boncuklar taşıyorlardı. Yunan vazolarında oymalarını gördüğümüz küçük yaratıklar, adaletten kaçan suçluların acılı ifadesiyle mezarlarından, kemik mahzenlerinden çıkmış gibiydiler. En öndekinin elinde bir lamba vardı. Bir çay tabağına konmuş zeytinyağının içinde yanan bir iplik parçası. Bu zavallı lambacığı yere, köşeye koymak için eğildi, çocukların çubuk gibi ince uzun gölgeleri hiçleştirilmiş istençler ordusu gibi birden tavana yayıldı. Montolev boğuk bir sesle "Aman Allah'ım olamaz!" diye haykırarak kapalı kapıya el yordamıyla bulmak için arkasına döndü. Tahta mandalı bu taraftan açmaya olanak yoktu. Yüzünü kapıdaki yarağa yapıştırıp "Hey şey neredesin?" diye bağırdı. Küçük yaratıklar yanına gelip çevresini sarmışlardı. Kırgın meleklerin sesiyle mesleklerinin gereği yürek sızlatıcı, edepsizce sevgi sözleri mırıldanıyorlardı. İncecik, sıcak parmaklarının omuzlarına dokunduğunu, paltosunun kollarını çekiştirdiğini duyumsuyordu. Ürpererek bir kez daha bağırdı. "Hey, şey, ben böyle bir şey istemedim." Ama kapının öteki yanından hiç ses gelmiyordu. Çocukların kemikli kolları tropik orman sarmaşıkları gibi beline dolanıyor, küçük kemikli parmaklar paltosunun düğmelerini araştırıyordu. Silkinip onlardan kurtuldu, boğuk bir sesle karşı koyarak yüzünü onlara döndü. Bu sırada içlerinden biri yanan fitili yağ tabağını ayağıyla istemeden devirdi. Çalılığı saran bir yangın gibi karanlıkta korkunun hepsini sardığını hissetti. Yağlı bir müşteriyi kaybetmekten korkuyorlardı. Ona yaltaklanır, hafifçe gözdağı verir gibi konuşurlarken seslerinde korku, öfke ve kaygı okunuyordu. Kaçmaya kalkarsa Tanrı bilir ona ne cezalar vereceklerdi. Çekiştirmeye, saldırmaya başladılar, çevresine yığılan aç, küçük gövdelerin çalkantısını duyumsadı. Yalvarmaktan solukları kesiliyordu ama onu kaçırmamaya kararlıydılar. Üzerinde karıncalar gibi dolaşan parmaklar, okuduğu kitapların birinden aklında kalan bir sahne gözlerinin önüne geldi. Kısa sürede bütün etlerini kopartıp yalnızca kemiklerini bırakacak olan beyaz karıncaların yuvasının üzerine kazığa bağlanmış bir adam. Bir kez daha kekeleyerek "Hayır!" diye bağırdı. Şöyle birkaç tokat savursa belki kendini kurtarabilirdi. ama buna eli varmıyordu. Çocuklar çok küçüktü. Kollarını yakalamışlar, sırtına tırmanıyorlardı. Okulda, karanlık yatakhanedeki yastık kavgalarının saçma anıları girdi araya. Dirsekleriyle kapıya çılgınca vuruyordu. Çocuklar sızlanan seslerle yakarışlarını iki katına çıkardılar. Solukları odun dumanı kadar sıcaktı. "Ah efendi, yoksulların koruyucusu, bize yardım et." Montolev iniltiler çıkarıyor, boğuşuyordu ama yavaş yavaş yıkılmak üzere olduğunu hissetti. Üstün geldikçe taşkınlaşan bu saldırının altında dizlerinin giderek bağı çözülüyordu. Acı bir sesle "Hayır!" diye haykırdı. Öteki sesler koro halinde onu yanıtladılar. "Evet evet, Allah hakkı için." Keçi sürüsü gibi kokuyorlardı. Gülüşmelere, edepsiz fısıltılara, yaltaklanmalara, sövgülere boğulmuştu. Bayılacak gibiydi. Sonra birden sanki bir perde açılmış gibi ortalık aydınlandı. Gürül gürül yanan ocağın başında, kucağında açık duran resimli kitabıyla annesinin yanında otururken gördü kendini. Annesi yüksek sesle okuyor, o da sözcükleri izlemeye çalışıyordu. Ama Lilliput cücelerinin eline düşen Gulliver'i gösteren renkli resme kayıyordu dikkati durmadan. İnce ayrıntılarıyla çok büyüleyici bir resimdi. Kalın bacakları, kalın kollarıyla kahraman yıkıldığı yerde uzanıyordu. Gövdesi gerçek bir halat ağıyla yere sımsıkı bağlanmıştı. Bir yandan da koca gövdesinin üzerinde gezinen karınca gibi insanlar bu devi her türlü kurtulma çabasını etkisizleştirmek için yeni halatlarla daha da sıkı bağlıyorlardı. Resimde alçakça bir bilimsel doğruluk vardı. Ayak ve el bilekleriyle boynu kımıldamayacak biçimde yere rapt edilmişti. Kocaman elinin her bir parmağı parmak aralarına çakılmış çadır kazıklarına bağlanmıştı. Saç tutamları yere çakılmış minik serenlere düzgünce dolanmıştı. Ceketinin kuyrukları bile kat yerlerinden ustaca yere bağlanmıştı. Büzülmüş dudakları, şaşkınlıktan açılmış gözleriyle boş boş gökyüzüne bakıyordu. Lilliputlar ordusu el arabalarıyla, çivilerle, iplerle gövdesinin üzerinde dolaşıyordu. Karıncalara özgü bir ele geçirme çılgınlığı içindeydiler. Ve Gulliver orada mikroskopla görülebilecek kadar küçük çiçekli bir vadide Lilliput'un yeşil otlarının üzerinde tutsak bir balon gibi uzanıyordu. Sonunda nasıl kurtulduğunu hiç bilmiyordu, kendini Corniche'de buz gibi soğuk taş duvara dayanmış buldu. Aşağıda deniz dalgalarını taş payındaların üzerine ağır ağır yuvarlıyor, olukların içine dolduruyordu. Yalnızca karanlıkta kıvrımlı sokaklardan aşağı şaşkın koşuşunu, sendeleyerek yolun karşısına, deniz kıyısına geçişini anımsıyordu. Uzayıp giden dalgaların ötesinde suyla çalkalanmış soluk bir tan ağarmak üzereydi. Hafif deniz esintisi zift kokusuyla birlikte yapışkan tuz ıslaklığı getirmişti. Sanki dünyanın öbür ucunda yabancı bir limana bırakılmış bir gemici gibiydi. Cepleri elbise kolu gibi tersine çevrilmişti. Üzerinde yırtık bir gömlekle pantolondan başka bir şey yoktu. Pahalı yaka ve kol düğmeleri, kravat iğnesi, cüzdanı gitmişti. Mide bulantısından ölüyordu. Ama biraz kendine geldiğinde palmiye kümeleri arasından güneşin ilk ışıklarını alan Gohari Camii'ni görünce nerede olduğunu anladı. Biraz sonra kör müezzin yaşayan tek tanrıya sabah övgüsünü söylemek için yaşlı bir kaplumbağa gibi dışarı çıktı. Arabasını bıraktığı yer neredeyse 500 metre ötedeydi. Fesiyle kara gözlükleri olmadığı için kendisini çırılçıplak kalmış hissediyordu. Taş korkuluk duvarı boyunca güç bela yürümeye başladı. Ortalıkta kendisini tanıyacak hiç kimse olmadığı için seviniyordu. Otelin önündeki ıssız alan ilk tramvayla birlikte yeni yeni uyanıyordu. Mazarita'ya doğru takırdayarak geçti, boştu. Arabasının anahtarları da yoktu. Bagajdan aldığı tornavidayla kapının kolunu kırmak gibi rezil bir iş yapacaktı. Bu işi yaparken bir polis gelir de kendisine soru sorar ya da kuş kullanıp tutuklar diye ödü kopuyordu. Kendinden nefret ediyor, tiksiniyordu. Başı ağrıdan çatlayacak gibiydi. Sonunda kapıyı kırdı, bereket versin şoförün anahtarı içerideydi. Issız sokaklarda arabayı rüştü yönüne deli gibi sürüyordu. O karışıklıkta sokak kapısı anahtarı da yok olmuştu. Eve girebilmek için salon pencerelerinden birini kırmak zorunda kaldı. Banyo alıp üstünü değiştirdikten sonra sabahı uyuyarak geçireceğini sanıyordu. Ama sıcak duşun altında dikilirken kafasının çok karışık olduğunu anladı. Düşünceleri arı oğlu gibi vızıldıyordu, onu uyutmayacaklardı. Birden evden ayrılıp hizmetçiler bile kalkmadan Kahire'ye dönmeye karar verdi. Onların yüzüne bakamayacağını düşünüyordu. Gizlice üstünü değiştirdi, eşyalarını topladı ve yola çıktı. Kenti geçip arabayı çöl yoluna doğru sürerek adi bir hırsız gibi alelacele ayrıldı. Kafasında yeni bir kararı varmıştı. Başka bir ülkeye atanmasını isteyecekti. Bu aldatıcı, pis Mısır'a coşkuları, anıları toza dönüştüren, dostlukları yıkan, aşkı yok eden bu kalleş doğa parçasına daha çok zaman harcamak istemiyordu. Artık Leyla'yı bile düşünmüyordu. Bu gece sınırı geçecekti. Ama zaten sanki hiç var olmamış gibiydi. Geri dönüş için depoda yeteri kadar benzin vardı. En son dönemeçleri de kıvrılıp kent dışına çıktığı sırada tiksintiden ürpererek gölün buğusunun tam vakti sisinin arasından yükselen minarelerin incimsi serabına dönüp bir kez daha baktı. Uzaklarda bir yerde bir tren düdük çaldı. Gümüş renkli çöl karayolu boyunca kışlık başkente doğru hızla yol alırken düşüncelerinin sesini duymamak için arabanın radyosunu sonuna kadar açtı. Düşünceleri ürkmüş tavşanlar gibi dört bir yandan dışarı fırlıyor, hızla giden arabayla birlikte çılgınca bir korku içinde koşturuyorlardı. Kendi içinde yeni bir sınıra geldiğini anlıyordu. Bundan sonra yaşam bambaşka bir şey olacaktı. Şimdiye kadar bir tür tutsaklık yaşamıştı. Artık zincirler kopmuştu. Sapık gevşekliğiyle eski zamandan kalma bilgelikleri, korkularıyla kentin tanıdık sesleri, gemi iplerinin yumuşak hışırtıları yeniden sükun etmişti. Bir küfür savurarak radyoyu kapattı, sesi boğazladı. Kaşlarını çatarak arabayı kum tepeciklerinin gölgeli yamaçlarından çekilen gün ışığına doğru sürdü. Kahire'ye erken vardı. Büyükelçiliğin önüne geldiğinde Errol'a Duncan'i avcılık mesleğinin bütün gerekli eşyasını, tüfek kılıflarını, fişeklikleri, dürbünleri, termosları Duncan'in büyük arabasına yüklerken buldu. Ağır ağır utanarak onlara doğru yürüdü. İkisi de onu neşeyle selamladılar. İskenderiye'ye gitmek üzere öğleyin yola çıkacaklardı. Duncan heyecanlı ve neşeliydi. O sabah gazeteler kralın iyileşme gösterdiğini, hafta sonunda görüşmelere yeniden başlayacağını yazıyordu. Nur'un Memlik'i harekete geçirmesi için işte şimdi eline fırsat geçecek, dedi. Montolive heyecansızca başını salladı. Gelecekle ilgili hiçbir şey söylemeyen, renksiz, ruhsuz bir haber dinler gibi ilgisizce dinledi. Ne olacağı onu artık hiç ilgilendirmiyordu. Yeni bir yere atanmayı istemek kararı, sanki onu kendi duyguları açısından bütün sorumluluklarından kurtarmış gibiydi. Düşünceli düşünceli yürüyerek elçilik konutuna girdi. Kahvaltı tepsisini salona getirmelerini söyledi. Sinirli ve dalgındı. Zili çalıp özel mektuplarına bakmak için posta kutusunu istedi. Pek önemli bir şey yoktu. Nice'de mutluluk içinde güneşlenen Sir Louis'den uzun gevezeliklerle dolu bir mektup, ortak dostlarıyla ilgili bir yığın eğlendirici dedikodu. Kuşkusuz sonunda ünlü bir raconteur'in yani anlatıcı meraklısının kaçınılmaz kapanış fıkrası. Üniforma sırtına uyuyordur umarım, mirim. Geçen hafta aynı zamanda sefir olan Fransız şairi Claudel'e rastladığımda seni düşündüm. Çünkü bana üniforma ile ilgili çok ilginç bir fıkra anlattı. Japonya'dayken olmuş. Bir gün yürüyüşe çıkmış, döndüğünde bir de ne görsün? Bütün elçilik konutu bir tabaka kağıt gibi çıtır çıtır yanıyor. Ailesi de yanındaymış. Bu bakımdan onlar için korkmasına gerek yokmuş. Ama kitap müsveddeleri, paha biçilmez kitap koleksiyonu, mektupları, hepsi yanan evin içindeymiş. Büyük bir telaş içinde koşmuş, hiçbir şeyin kurtarılmasına olanak yokmuş. Tam bahçeye vardığı sırada ufak tefek bir adamın kasıla kasıla kendisine doğru yürüdüğünü görmüş. Japon sofracı başı. Uyur gezer gibi kolları öne uzatılmış olarak ağır ve dikkatli bir biçimde büyükelçiye doğru yürüyormuş. Kollarının üzerinde şairin üniformasını taşıyarak. Sofracı başı sakin bir sesle ve övünçle "Telaşlanmanıza hiç gerek yok efendim. En değerli şeyinizi kurtardım." demiş. O yarılanmış oyunlar yukarıda, yanan masanın üzerindeki şiirler. Birden aklıma sen geldin. Neden bilmem. Üzünç ve kıskançlıkla gülümseyerek içini çekti ve okumayı sürdürdü. Şu anda Nice'de emeklilik sürmek için neler vermezdi. Annesinden bir mektup. Londra'da alışveriş yaptığı dükkancıdan birkaç hesap faturası. Komisyoncusundan bir not. Percy Warden'ın kız kardeşinden kısa bir mektup vardı. Yani önemli bir şey yoktu. Kapı vuruldu, içeriye Duncan girdi. Süngüsü düşük görünüyordu. Nur'un bürosundan telefonla bir haber ilettiler. Nur hafta sonunda kralla görüşecekmiş. Ama Gabr, Memlik'in kendi araştırmalarının bizim davamızı desteklemediği yolunda bir şeyler söyledi, dedi. Ne demek istiyor? Yani biz Hosnani konusunda yanılmışız. Asıl suçlu İskenderiye dışında bir çiftlikte yaşayan erkek kardeşiymiş. Montolif şaşkınlıktan kulaklarına inanmayarak "Narus ha?" dedi. "Evet, anlaşılan o." İkisi birden sinirli sinirli gülmeye başladılar. Montolif yumruğunu avucuna vurarak "Doğrusu şu Mısırlılar çok acayip insanlar. Böyle bir sonuca nereden nasıl vardılar akıl sır ermiyor," dedi. "Her neyse, Memlik olayı böyle. Bilmek istersiniz diye düşündüm efendim. Errol'la ben yola çıkmak üzereyiz. Başka bir şey yok değil mi?" Montolive başıyla olmadığını işaret etti. Duncan dışarı çıkarak kapıyı yavaşça kapadı. Demek şimdi Naruz'un üzerine gidecekler. Amma tutarsız davranışlar. Oyalamalar bunlar. Umutsuzca bir koltuğa oturup kaşlarını çatarak uzun süre parmaklarına baktıktan sonra kendine bir çay daha doldurdu. Hiçbir şey düşünmeyerek en küçük bir karar bile veremeyecek durumdaydı. Hemen bu sabah Kenilworth'e Dışişleri Sekreterliğine yazacak, yer değişikliği isteyecekti. Bunu çoktan düşünmeliydi. Derin derin içini çekti.